Evet. Günaydın Hasan. Tekrardan.
Günaydın Anıl Bey.
Bugün seninle birlikte aslında Azure Automation'ı, daha da genel olarak aslında Microsoft Automation serüvenini biraz konuşalım istedim. Bu noktada da herhalde Türkiye'de konuşabileceğim nadir kişilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bu konuda proje yaptın hem de makale serilerini heyecanla takip ediyorum Azure Automation ile ilgili. Genelde ben makale girişini yapıyorum. Nedir ne değildir diye kolaya kaçıyorum. Ondan sonra sana topu atıp sen detaylı bir şekilde part part anlatıyorsun. Bugün bunu konuşacağız. Önce kendini birazcık tanıtırsan aslında süper olur. Neler yapıyorsun? Şu an gördüğümüz kadarıyla ranzalı bir odada kalıyorsun. Tek seninle ilgili
Evet. Evet.
görebildiğimiz zor şartlarda yaşıyorsun.
Evet.
Görebildiğimiz bu, ama sen genel olarak biraz neler yaptığını, nerede çalıştığını, bugüne kadar hangi projeleri yaptığını anlatırsan süper olur.
İsmim Hasan Yural benim. Yaklaşık 7 yıldır sektör içerisindeyim. Sektör içerisinde bundan yaklaşık 4 yılın, yani 7 yılın 4 yılı içerisinde bir kurumsal bir firmada sistem admin olarak görev aldım. Sistem admininin yanında da biraz daha yazılım tarafında rol almıştım. Hem yazılım hem sistem tarafında ilerliyordum. Onun dışında bu büyük firmanın tarafından sonra çıktıktan sonra da bilgi adam tarafına geçtim. Bilgi adam tarafında eğitim tarafında ve danışmanlık tarafında görev aldım. Yaklaşık da 6 aydır Türkiye'de bulut bilişim tarafında liderlik olarak gösterebileceğim, adlandırabileceğim bir firmada danışmanlık yapıyorum. Tamamen artık Microsoft'un bulut ürünleri tarafında Didiki olarak çalışıyorum. Bunların en başında Azure geliyor benim için. Azure tarafında özellikle PowerShell tarafına hakim olduğum için ve bilgi adam tarafında da PowerShell ile ilgili birçok eğitimler verdiğim için Advanced ve başlangıç seviyesinde. Burada Azure Automation tarafında birçok işler yapıyoruz. İşlerimizi kolaylaştıracak scriptler yazmaya çalışıyoruz ya da deployment süreçlerimizi azaltacak, bizim iş teknik taraftaki işlerimizi azaltacak scriptler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu
Süper.
şekilde.
Şu an pick-up'ta çalışıyorsun galiba, değil mi?
Evet, şu
İsim
an
vermek
pick-up'ta
istemedim
çalışıyorum.
ama.
Evet.
Şu an pick-up'ta çalışıyorsun. Aslında güzel bir tesadüf, çünkü ben de pick-up'da bir süre çalışmıştım, ancak denk gelemedik biliyorsun. Ama gene de senin yaptıklarını, projelerini, başarılarını buradan, gurbet ellerden takip ediyoruz.
Teşekkürler.
Aslında haklısın. Microsoft Automation'la birlikte bence Microsoft çok önemli bir adım attı. Fakat bunun biraz da başı var, senin de bildiğin gibi. Biraz önce dediğin çok önemli. PowerShell'le yeteneğin olduğu için o konuda ilerledim ve buralara Automation serüvenine en azından bir katkıda bulunabildim dedin. Microsoft bu sürece bildiğin gibi PowerShell'le başladı ve ben yıllardır PowerShell ilk çıktığından beri her bir seminerde veya makalede insanlara lütfen PowerShell kullanın, PowerShell'le bunları çok kolay yapabilirsiniz, PowerShell'e geçin diye hep anlatmaya çalıştım. Aslında Microsoft bence bu serüvene birazcık PowerShell'le başladı. Çünkü öncesinde sen de biliyorsundur, gerçekten çok pis bir sintaksi olan Visual Basic Script'lerle veya gerçekten yeteneksiz olan batch dosyalarıyla, CMD ile bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama
Kesinlikle.
iş biraz karmaşa geçtiğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela bir projede bir script'e ihtiyacım var. O zaman PowerShell falan yok. Ve internette VBS script'leri var. Şimdi tabii ki adamın script'ini direkt alıp kullanamıyorsun. Çünkü editlemen lazım, ama o script'i alıp ne olduğunu anlamaya çalışmak, editlemeye çalışmak hiç kullanmamaya yardım ediyordu aslında. Ben çoğu zaman hatırlıyorum, ya anlamıyorum arkadaş, yani developer değilim. O kafa bende yok. Biz bildiğin gibi IT projesi, daha basit düşünürüz. Next finish'e alışmışız. 5 tane next yapıp finish yaptık yapmadan önce arada bir tane daha wizard çıktığında heyecanlanırız, ne oluyor falan filan diye. Böyle bir beynimiz vardır. Microsoft o yüzden PowerShell'le bir anda hayatımıza girince birazcık bence afalladık. Ama çok hızlıca aslında şeyden bahsetmek istiyorum, Microsoft'un bu vizyonundan. PowerShell'i ne zaman çıkarmıştı? 2005-2006 yılında galiba, değil mi?
Evet, Murat
O
adıyla.
zaman işte Monad adıyla 1.0 versiyonu çıkmıştı. Ondan sonra tüm işletim sisteminin içine bunu koymaya başladı. Bana göre en kritik adımı şeyde attı. Exchange Server'ın içerisine PowerShell'i yerleştirdi ve bazı şeyleri PowerShell'siz yapamıyor hale geldim. Exchange 2007 veya 2010 projelerinde bazı aksiyonları artık PowerShell'le alamıyor hale gelmiştik. Ondan sonra insanlar zorla zorla buraya doğru geldi. PowerShell'le başlayan süreçte benim hatırladığım bir sonraki adım Orchestrator oldu. Opalis diye bir firmayı Microsoft satın aldı. Gene bu System Center'ın 2007 zamanları, daha suite haline gelmediği zamanlar Orchestrator'ı satın aldı. Orchestrator'ı kendi üzerine markasını koyup, Opalis'i satın aldı. Kendi üzerine markasını koyup Orchestrator haline getirdi. Ve bir otomasyon aslında ürünü çıkardı. Şimdi ben kişisel olarak Orchestrator'la bayağı bir proje geliştirdim. Yani bu konuda gerçekten tecrübelerim var. Çok karmaşık yapılardan, yüzlerce RAMBOK'tan, çok basit işleri halletme senaryolarına kadar birçok senaryoda Orchestrator'ı kullandım. Bana göre çok yetenekli. Fakat sen de kullandın Orchestrator'ı, büyük ihtimalle fark etmişsindir. Şundan rahatsız oluyorum ben. Orchestrator çözümlerinin sadece bir script execution engine olması beni rahatsız ediyor. Yani günün sonunda ben projelerime baktığımda şunu görüyordum. Orchestrator kenarda duruyordu. Ben PowerShell ISA'yı açıyordum. Yüzlerce satır kodluyordum. Tüm otomasyonu orada yapıyordum. Sonra bir PS1 dosyasını Orchestrator'ın içine koyup bunu execute ettiriyordum. Hatta bazen müşteriler diyordu ki, ya arkadaş, o zaman Schedule Task kullanalım, niye Orchestrator'ı kullanıyoruz yani diye. O yüzden Orchestrator'ın bu biraz bir şeyle alakalı. PowerShell'in yeteneğini ve esnekliğini fark edince Orchestrator'daki o sadece aktiviteye bağımlı kalma birazcık insanı sıkıntıya sokuyor. Tabii ki bu ürünü insanlara anlatırken güzel. Drag and drop'la yan yana aktiviteleri koyup bir anda otomasyon yapabiliyorsunuz. Ama iş kompleks senaryolara geldiğinde o pis yere kendin girmen gerekiyor ve bir şeyler kodlaman gerekiyor. O yüzden bence Microsoft da bu şekilde düşünüyordu. Orchestrator gene bir data center on-premise otomasyon tool'u olarak kalmaya devam ederken Microsoft bu noktada bir adım daha attı ve bu adım bence çok radikal oldu. SMA, Windows Azure Pack içerisinde Service Management Automation aslında framework'ünü oluşturdu ve bunun içerisine de PowerShell workflow'ları soktu.
Olay geldi.
Aslında bununla ilgili de senden çok feedback almak istiyorum workflow'larla ilgili. Çünkü bence radikal bir aksiyondu. PowerShell kadar çok kolay build edilemiyor. O kadar hemen hızlı hızlı get, set, işte add'le bir workflow yazamıyorsun. Paralel mi olacak, işte sequence mi olacak veya inline script'i ne zaman kullanacağım, birçok noktada sıkıntı yaşayabiliyordu. Ama bir radikal geçiş yaptı. Ve şu anda da aslında bir sonraki adımı konuşuyoruz biz. SMA'den sonraki adımda artık Azure Automation'ı konuşuyoruz. Ama buraya geçmeden önce ben senin birazcık PowerShell ile ilgili tecrübelerini, neler yaşadığını dinlemek isterim. Çünkü bizzat biliyorum, birçok eğitim verdin. Birçok hiç PowerShell'i, ben de aynı şekilde hayatında kullanmamış adama PowerShell'i öğretmeye çalıştın. Ve ben kendim çok güzel sonuçlar aldım. Yani hiç PowerShell'i görmemiş biriyle bir gün sonunda PowerShell'de if else'lerle oyun yazmaya çalışan kişilerle karşılaşmıştım. Senin bu noktada tecrübelerin nelerdir? Hem Orchestrator'la hem PowerShell'le eğitim veya proje anlamında.
Eğitim tarafıyla ilgili ben biraz bahsedeyim. Şimdi dediğiniz gibi sıfırdan bir kişiye PowerShell öğretmek gerçekten zor bir süreç. Ama ben eğitimden hepsi 5 günlük oluyordu. 5 günlük bir süreç sonucunda. 5 günlük süreçlerin sonunda, 5 günlük eğitim tamamladıktan sonra biz artık yavaş yavaş böyle work group'taki bir makineyi domain'e join etmekten tutun, o makineye bir rol kurmak, onunla beraber o makine istediğimiz işte servislerin otomatik başlaması ya da işte event log'larının bir HTML raporlarla çekilmesine kadar biz her türlü script'i yazmaya başlamıştık o 5 gün eğitimimizin sonunda. Hatta çok istekli bir sınıf olursa herkes çok öğrenmek istiyor PowerShell'i. Çünkü biraz daha sistem adminleri olsun. Kesinlikle PowerShell'e biraz dokunmaları gerekiyor her zaman.
Ayrıca geç kaldıklarını da düşünüyorlar.
Evet.
Artık tabii geç kaldılar.
Kesinlikle. Grafik user interface'ler yazmaya çalışıyorduk biz onlarla beraber. Yani PowerShell'den .NET'e erişebildiğimiz için biz .NET kütüphanesinden kalkıp formlar yapıyorduk. İşte helpdesk'teki çalışanlarına mesela işte user açma, user kapama ya da uzaktaki bir makinenin servisi ya da işte bir printer spoiler servisini durdurup başlatma gibi böyle işlerini kolaylaştıracak araçlar yazmaya başlıyorduk günün sonunda. O 5 günlük eğitimin sonunda. Bununla beraber Orkestrator tarafında ise dediğiniz
Burada
gibi
bölüyorum Hasan. Aslında çok önemli olan şey şu değil mi? Yani PowerShell'i öğretmekten ziyade insanlara o vizyonu katabilmek çok önemli. Çünkü
atabilmek
günün
kesinlikle.
sonunda ben hayır Wizard'la yaparım, ben bu kafaya asla erişmeyeceğim, Microsoft bu hatasından dönüp benim olduğum tarafa dönecek kafasından insanlar 5 günün sonunda ya gerçekten daha kolaymış ve kullanımı da daha kolaymış, daha benim işimi rahatlatacakmış demeye başladı. Yani bunun için müthiş bir işte kompleks bir yapıyı yönetmenize gerek yok. Dediğim gibi helpdesk'te belli adamlardan belli adımlardan sorumlu bir göreviniz dahi olsa belli taskları, manuel taskları otomatize etmek için PowerShell'i kullanabilirsiniz. Ve bunun için bir development oryantasyonu almanıza da gerek yok. Çünkü syntax oldukça basit. Oldukça kolay build edilebiliyor. Çok kolay fiil isim tamlamalarıyla PowerShell scriptlerini oluşturabiliyorsun. Bence birazcık eğitimlerde şey veriyoruz. Senin de öyledir. O workflow'u oluşturma mantığını, o algoritmayı oluşturma mantığını. Çünkü yazılım tarafında da böyledir. Önce algoritmayı sağlam bir şekilde oluşturursun. Ardından kolay bir şekilde yazılımı farklı dillerle, farklı scripting dilleriyle çok rahat yazabilirsin. Herhalde sende de böyledir. Yani o 5 günün sonunda insanlar bunun ne kadar kolay olduğunu anlıyordur bence.
Kesinlikle. 5 günün sonunda da artık tabii iletişim kopmuyor ister istemez eğitimde kişilerle beraber. Onların ne kadar ilerleyebildiğini de ben görüyordum. Yani bu 5 günün sonundaki aldıkları eğitimde hevesle pazartesi günü gidip işte şirketinde bilgisayarı açtığı anda yine PowerShell'e devam ediyorlardı hayatlarına. Artık o grafikte yaptığı her şeyi PowerShell'e yapmaya başlar, kendi daha fazla geliştirmeye çalışıyorlardı. Devamı tabii beraber gene mail trafiğinde yönettiğimiz o soru cevap şeklinde insanlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum PowerShell'in. Yani sistem adminleri tarafındaki o yani yaptıkları nasıl anlatayım? Birçok gereksiz adımların hepsini PowerShell'le otomatik hale getirip işlerinin daha kısa hale gelmesini sağlayabiliyorlardı.
Peki bir soru, hiç developer geldi mi eğitimine?
Evet, developerlar da
Bu çok
geldi.
ilginç bir tecrübe. Bana
Evet.
da gelmişti.
Kesinlikle.
Aslında bir developer bir PowerShell eğitimine gelince insan stres oluyor birazcık. Çünkü
Evet.
adam yıllardır kodlamanın içerisine girmiş zaten. Ben burada son 3 senede PowerShell'le bir şeyler öğrenmişsin ve yanlış bir şey söyleyebilirsin. Çünkü biliyorsun PowerShell 5 ile birlikte class desteği de geldi. Artık iyice bir yazılım diline evriliyor. Oradaki tecrüben neydi mesela? Developerların PowerShell'e bakış açısı neydi?
Developerların PowerShell'e bakış açısı mesela bir banka bu dediğim işte helpdesk arayüzünü tamamen C# geliştirmişler arka tarafta. Bunların hepsinin işte örnek veriyorum bir makinedeki tüm prosesleri listelemek için örnek veriyorum yaklaşık 200 satırlık bir kod yazmışlar. Ama bunun PowerShell'le tek bir işte CMD'le de örneğin get process'te çekildiğini görünce onlar da biz bu zamana kadar boşuna uğraşmışız. Keşke PowerShell'le uğraşsaydık gibi böyle geri feedback'ler aldığımı hatırlıyorum ben.
Daha da bence ilginç zoru, adam C# bunu yazmış ama IT pro tarafında çalışan hiç kimse bunu ne editleyebilir, ne görüntüleyebilir, ne olduğunu anlayabilir. Yani bir entegrasyon yok. Bu hani DevOps dediğimiz Development Operations tarafındaki entegrasyona benzer şekilde C# bir şey geliştiren adam ne yazık ki o sistem tarafındaki kişilerle çok entegre olamıyor. Çünkü ayrı kafadan konuşuyorlar. Aynı şekilde benim de eğitimime gelmişti bir yazılımcı, birkaç yazılımcı ve onların tepkileri PowerShell'in çok basit bir sintakse sahip olduğuydu aslında. Böyle bir feedback aldım ben. Çünkü onlar da adminlere bir şekilde yazılım konusunda yardım etmeye veya onları aktarmaya çalıştıklarında ne yazık ki PowerShell kadar başarılı olamadıklarına dair feedbackler aldım. Çünkü PowerShell'in sintaksi oldukça basit, çok kolay anlaşılabilir ve çok kolay anında one-liner veya işte birkaç satırla scriptler
Kesinlikle katılıyorum.
oluşturabiliyorsunuz. Orchestrator ile ilgili var mı herhangi bir şey?
Orkestrator ile ilgili aslında birçok kısmını bahsettiniz ama ben gittiğim müşterilere de danışmanlık verdiğimiz müşterilerde en çok Orkestrator'ı genelde bu şirketlerin kullanıcı açma kapama ya da insan kaynaklarındaki bulunan ERP yazılımlarının otomatik bir işte kullanıcı işe giriş yaptığı anda onun kullanıcısının yaratılması, mail hesabının açılması, daha sonra şifresinin tanınmadan cep telefonuna gitmesi gibi hep süreçlerle uğraşmıştım. Onunla beraber gene yazılım tarafındaki en çok mesela çok büyük bir şirketlerde yazılımcı arkadaşların hepsi test ortamları istiyor. İşte bir canlı ERP'nin birebir kopyasını isteniyor. Bunların hepsini SharePoint üzerinden bir form doldurularak Orchestrator'a gönderilip yaratılması gibi süreçlerde rol aldım. Birçok banka tarafından.
Peki burada PowerShell'i ne kadar kullandın?
Burada şöyle söyleyeyim.
Çünkü her
Mesela
zaman bir integration pack'e sahip
evet,
olamıyoruz biliyorsun.
integration pack'e sahip olamıyoruz kesinlikle. Mesela VMware tarafındaki mesela Orchestrator kullanıyoruz. İşte System Center var ama sanallaştırma platformu VMware olabiliyor. Burada VMware'in kendi PowerShell modülünü çağırmamız gerektiği durumlar olduğu
PowerShell
için
var. Evet.
PowerShell'leri çağırmamız gerekiyor. Bu durumlar için tabii ki PowerShell'e ihtiyacım oldu. Yani aslında oranlarsam %40 PowerShell kullanıyorduk. %60 grafik user interface kullanıyor olarak söyleyebiliriz.
Ben hatırlıyorum. Türkiye'deki ilk Orchestrator projesini yapmıştım. Bana nasip olmuştu. Çok şanslı olduğum için. Tamamen yurt dışıyla iletişim kurarak Ankara'da çok önemli bir firmada. Ve o zaman müşteri TFS organizasyonu istemişti. Team Foundation Server'la bir entegrasyon istemişti. Ancak bir integration pack'imiz o zamanlar yoktu. 2010 yılından bahsediyorum, 2011. O zaman oturup neyse ki TFS'in, aslında Microsoft'un bu noktadaki vizyonu çok başarılıydı bence. Orchestrator'dan önce her ürüne bir PowerShell desteği getirmeye başladı. Yani bir CLI desteği. O yüzden TFS'in CLI desteği var mı diye bak olduğunu gördük ve kendi aslında bir nevi integration pack'imi yazdım. Ama dediğim gibi Power CLI desteği olmasa da mesela bir F5 load balancer'a erişim ihtiyacım vardı. O noktada bir .NET modülünü keşfettim. Yani adamlar .NET'e erişim imkanı vermişlerdi. PowerShell'in dediğim gibi istediği zaman .NET kütüphanesine erişme imkanı var. Oradan takla atarak .NET üzerinden de gene bir entegrasyonu sağlayabiliyoruz günün sonunda. O yüzden çok esnek diyebiliriz bence.
Kesinlikle.
Ama işte Orchestrator senin de dedi sen de %50 ben biraz daha abartmıştım. Yani neredeyse %70 %80'e çıkıyordu. Bir script execution engine haline geliyordu. Yani scriptleri yan yana koyup 5 tane aktiviteyle 35 adımı otomatize etmeye çalışıyorduk. Aslında dediğimiz gibi Orchestrator'dan sonra Microsoft yapıyı biraz değiştirdi. Workflow'a kaydı. Birazcık workflow'dan bahseder misin? Yani PowerShell neydi? Workflow ne? Neden workflow'a insanlar geçmeli veya neden geçmemeli? Senin tecrübelerin ne? Daha mı kolay, daha mı zor? Veya eğitim verdi mi workflow'la ilgili? İnsanlar kafası karışık mı ayrıldı? Bu konuda tecrübelerini biraz dinleyelim.
Tamamdır. Aslında Workflow PowerShell 3.0 ile beraber hayatımıza girdi ama Workflow olmadan önce biz PowerShell'de background job diye bir kavramlar vardı. Yani ben PowerShell konsolu üzerinde bir işlem yaptığım zaman, çok uzun bir işlem çalıştırdığım zaman onu ben beklemem gerekiyordu konsol üzerinde ya da yeni bir tane PowerShell konsolu açmam gerekiyordu. Background job da ben o yazacağım satırın arka tarafta çalıştırıp daha sonra sonucunu alabileceğim bir sistemdi benim için
Aynı
background
zamanda bir de paralel
job.
task'lar çalıştırıyormuş,
Paralel
değil
taslar
mi?
çalıştırabiliyor aynen benim için. Yani 100 tane makine var. Ben 100 tane makine domain join etmek istiyorsam en basitinden bunu ayrı ayrı PowerShell konsolu açmaktansa background job'a bağlayıp çalıştırabiliyordum.
Hemen unutma diyeceğini canlı bir örnek vereyim. Bir bankada 20 bin client vardı ve 20 bin client'tan WMI ile bir rapor almamız gerekiyordu. Yani her client'a Windows makineye ulaşıp WMI query çekip o sonucu da bir yere yazmamız gerekiyordu. Ben tabii hemen PowerShell ile yaparız hiç sorun yok dedim. Klasik, traditional bir PowerShell script ile işte bunu for içine alıp 20 bin client'a gönderdik. 25 saat sürdü.
Sürer.
25 saat sürdü. Daha sonra background job'u, o zaman workflow da yoktu. Background job'u kullandım. Ve çok basit bir algoritma yaptım. Dedim ki 200 client'ta bir veya 100 client'ta bir job oluştur dedim. Ve böylece işte 20 bin client için 100 farklı veya 1000 farklı job'ı aynı anda güçlü bir makinede çalıştırdık. 17 dakikaya indi. Bakın 24 saatten 17 dakikada o raporu alabilmiştik. O yüzden dediğim gibi background job eğer kaynakların yeterliyse, lokal kaynakların yeterliyse o threadleri çalıştırabilmek için paralel şekilde çok hızlı aksiyon alabiliyor.
Aynen. Background job'tan sonra işte PowerShell Workflow girdi hayatımıza 3.0 ile beraber. SMA, bu Azure Pack'in automation tarafındaki SMA tamamen PowerShell Workflow biliyor. PowerShell Workflow'un kendine ait bir sintaksı var. Inline script ya da işte paralel foreach gibi böyle birçok parametre var kendi içerisinde. Azure Automation da PowerShell Workflow'dan anlıyor. Ben Azure üzerinde bir
Bir dakika, Azure'a geçmeden workflow'da peki ben neden workflow kullanmalıyım? Yani PowerShell var. Şimdi birçok kişi diyordur ki ya arkadaş PowerShell daha yeni öğrenmeye başladık. Workflow nedir? Şimdi bu kişiler workflow sitemine geçmeliler mi? Ne sağlıyor workflow? Ondan biraz bahsedebilir misin?
Şöyle söyleyeyim. Paralel çalışmak istiyorsam, ben farklı farklı prosesler yaratmak istiyorsam, yapacağım bir o çizdiğim flowchart içerisinde paralel çalışması gereken işlerim varsa workflow kullanmam lazım benim. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi işte o 25 bin tane client'e erişmek istiyorsam PowerShell workflow sintaksi çok daha esnek olduğu için background job'a göre bazı farklılıkları var. Tabii kullandıkça fark ediyoruz onların hepsini. Workflow daha mantıklı bizim için şu an.
Peki syntax farklı mı workflow'da?
Evet, mesela PowerShell'de workflow yazabilmemiz için işte workflow'un adı süslü parantezlerle başlayıp daha
Aynı
sonra
function, aslında bir fonksiyon
function,
oluşturuyor gibi değil mi?
evet fonksiyon gibi aslında bizim için. Workflow'a başlayıp workflow'un adını ve süslü parantezlerimizle başlayıp inline scriptlerimiz var, for each paralellerimiz var. Bunların hepsinin mesela normalde biz bir PowerShell'de for each yazmak istiyorsak işte for each deyip koleksiyonumuzu belirtebiliyoruz. Ama workflow içerisinde biz bunu for each paralel olarak farklı bir sintaks şeklinde yazıyoruz arka tarafta.
Birazcık o zaman değişiyor galiba süreç.
Evet, biraz değişiyor sintaksimiz
Peki
var.
hiç workflow eğitimi verdin mi?
Evet, aslında bu PowerShell'in Microsoft'un resmi eğitimleri 10.961 diye geçiyor eğitimi. Bir de 10.962 diye bir eğitim var. Burada tamamen aslında PowerShell'in biraz daha farklı yönleri var. Desired State Configuration diye bir özellik var.
Çok
4
hızlı
sınıfı
bahsedebilir
kullanabilen.
misin? Süper. Çünkü bence
Evet.
Azure Automation kavramına da yakın bir mantık bence.
Desired State Configuration'ı biz Türkiye'de fazla duymuyoruz ama yurt dışında çok fazla var.
Çok fazla. Data
Evet.
Center otomasyonunu da ben çok fazla kullanan yer biliyorum yurt dışında.
Kesinlikle. Desired State şunu bize sağlıyor. Ben sunucularımda ya da clientlarımda, bakın sunucularımda ya da clientlarımda olması gereken ayarların hepsini basit bir script içerisine yazıp gönderebiliyorum. Aslında Desired State iki yöntemle çalışıyor. Pull ve push mantığıyla. İsterseniz clientlarınıza bunu itebiliyorsunuz. Ya da isterseniz bir işte web server tarafında clientler bu web server'ın bir servisine bağlanıp sizin yaptığınız ayarları her 15 dakikada bir ya da belirttiğiniz süre içerisinde bağlanıp tekrar ayarları check edebiliyor. Ayrıca şöyle bir özellik de var. Mesela ben herkese dedim ki herkesin çok basit bir şekilde network ayarında şu ayar olsun istedim. Yarın bir gün sistem admin'i bağlandı ve bunu değiştirdi mesela fark etmeden. 15 dakika sonra tekrar ayar kendi kendine düzeltiliyor. Bu hosting firmalar için mesela inanılmaz bir özellik.
Aslında şöyle bir şey var. Desired State Configuration'dan önce System Center'da bir özellik vardı. Configuration Manager içerisinde Settings Manager vardı. Settings Manager'a ben girip tüm serverlarım 2008 R2 ve SPA2 işte olması lazım. Windows Firewall'ları açık olması lazım. Şuları şöyle olması lazım gibi bir template belirliyordum. Bir baseline'dı zannedersem adı. Aslında PowerShell de onu örnek alarak devam etti. Ve bunu gönderiyordum. Ardından da çok güzel bir şekilde SQL Reporting üzerinden raporlamalarımı alıyordum. PowerShell bunu biraz daha esnek hale getirdi. Mesela çok basit senin dediğin gibi bir hosting firması veya bir şirkette bir IaaS farmı olabilir. Çok karmaşık, çok işte farklı kaynaklara hizmet veren. Ben bir PowerShell Desired State configuration ile bir baseline hazırlayıp tüm IIS sitelerimde IIS'te şu konfigürasyonlar olmalı, firewall şöyle olmalı, işte NIC ayarları böyle olmalı gibi bir baseline belirleyip bunu sunuculara itip ardından da sonucunu alabiliyorum. Bir de senin dediğin gibi herhangi bir farklılık varsa bunu üzerine yazabiliyorum, doğru mu?
Evet, kesinlikle. Aslında bu IIS farmı ile ilgili çok güzel bir örnek verdiniz. IIS'teki en büyük sıkıntı hosting firmaların o equation pool'ları yönetmek baktığımız zaman. Equation pool'daki o recycle kavramları, işte kaç tane proses yaratmanın gibi durumlar var, worker process durumları var. Bunun için Desired State Configuration hosting firma için bence vazgeçilmez bir durum. şunu da hatırlıyorum, siz gene düzeltin yanlışsa. Desired State Configuration'da kendine ait bir sintaksi var. O da configuration'da başlıyor. Mesela ben workflow yazarken workflow'a başlıyorum dedim. Desired state içinde configuration'da başlıyorum. O script aslında ben compile ettiğim anda bana MOF uzantı dosyalar veriyor. MOF da System Center'ın anlayacağı bir dosya tipi.
Ve onu
Manage.
orada kullanabiliyorsun değil mi?
Evet,
Aslında
aynı şekilde
MOF direkt System Center'a import edilebiliyor.
import edilebilir bir dosya bizim için aynen.
Süper, süper. Bununla birlikte Microsoft son adım olarak bir sürpriz daha çıkardı. Tamam, workflow dedik. Şimdi insanlar PowerShell'i yeni öğrenmeye başlayanlar. Şu an diyorlar ki demek ki ben bir de workflow üzerinde zaman geçirmem lazım. Bence biraz da SMA üzerinde zaman geçirmeleri lazım. Çünkü SMA, Service Management Automation, Microsoft'un aslında on-premise'te kullandığı bir framework. Windows Azure Pack ile hayatımıza girdi. Çok hızlı bahsedeyim ondan. Windows Azure Pack aslında sizin public cloud Azure deneyimini on-premise'e getiren bir yapı. Biz bunu 2-3 sene önce böyle anlatıyorduk. Yani diyorduk ki public cloud'da Windows Azure'la yapabildiğiniz şeyler, o elde ettiğiniz deneyimi lokal data center'ınıza da koyabilirsiniz. Ama burada birazcık ince noktalar vardı. Windows Azure Pack sadece portal deneyimi getiriyordu. Yani admin ve tenant portali ile aynı Azure'a benzeyen bir login ekranı, aynı Azure'a benzeyen bir tenant ekranını lokale koyabiliyordunuz. Ve sınırlı hizmetler verebiliyordunuz. Yani IaaS verebiliyordunuz, Infrastructure as a Service, Database as a Service veya website hizmeti verebiliyordunuz. Bununla sınırlıydı. Aslında ayrı bir session'da Azure Stack'e anlatacağız. Azure Stack aslında direkt gerçekten public Windows Azure'ı lokal data center'a getiren yapı. Sadece portali veya sadece belli servisleri değil, birebir aynı API'yi, aynı architecture'ı lokale getiriyor. O videoda tartışırız ama bu çok heyecan verici bir şey. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Bir developer lokalde bir uygulama geliştirdiğinde tüm bileşenleriyle, buna Azure'da gördüğümüz blob storage'lar, table storage'lar dahil, bunu tamamen lokalde yapabilir ve tüm architecture'ı alıp bir tıkla hop Azure üzerinde de çalıştırabilir. Hiç problemsiz şekilde. Şimdi konuya nereden geldik? SMA'den geldik. Windows Azure Pack içerisinde SMA'yı sundu Microsoft. Aslında o framework'tu. Tam ortada duran SPF framework'üydü. Service Provider framework'üydü. Ve ben bazı uygulamalarını gördüm bunun. İnsanlar, hosting firmaları bazen Windows Azure Pack'i alıp konumlandırıp o portal deneyimini müşteriye sunabiliyordu. Bazıları ise benim zaten in-house geliştirdiğim custom bir portalım var. Arkada da VMware veya Hyper-V var. Ben sadece ortadaki o framework'i istiyorum. Sadece orchestrator katmanını istiyorum dedikleri noktada da bu SMA'yı veya SPF'i kullanabiliyoruz. Yani sadece Microsoft'un framework'ünden yararlanıp custom portal üzerinden request alıp arkada Hypervisor üzerinde otomasyonunu gerçekleştirebiliyordu. Şu an bu durumdayız ama bunun bir sonraki adımı 2006'nın ikinci çeyreğinde zannedersem Eylül ayı diye umuyorum. Çünkü Microsoft Ignite'ını erteledi. Mart ya da Nisan'daydı. Bunu Eylül'e erteledi. Büyük ihtimalle o zaman biz işte Windows Server 2016'yı ve işte bir sürü yeni duyuruyu Azure Stack ile birlikte görüyor olacağız. Azure Stack bu noktada bayağı bir şeyi değiştirecek. Ama şu an elimizde olana bakalım. Windows Azure Pack'imiz var. Lokale Windows Azure deneyimini aynen yaşatabiliyoruz. Bu arada Azure dedikçe güldüğünü fark ediyorum. Ne yazık ki yurt dışına gelince böyle oluyor. Burada Azure deyince kimse anlamıyor. O yüzden Azure demeye alıştığım için geri Türkçe'ye dönünce de Azure'u tekrardan kullanamıyoruz.
Şey de aynı. VMI, WMI
Tabii.
pardon.
SQL mesela. SQL.
SQL.
Mesela ben hatırlıyorum ilk yurt dışında eğitimi veriyordum. O zaman adamlara diyorum ki VMI ile erişeceksiniz. Yani İngilizce VMI diyorum, anlamıyorlar. Allah Allah diyorum, benim İngilizce'de mi bir sakatlık var? Sonradan çaktı. Adamlarda VMI diye bir kavram yok, WMI diye bir kavram var. O yüzden alışmak zor oluyor. Ama Türkiye'ye gelince de bu sefer şey oluyorlar. İnsanlar garip bakıyor bana. Ulan artistik mi yapıyorsun? WMI nedir bizim? Yıllardır bildiğimiz VMI Azure nasıl Azure oldu diye. O yüzden böyle geçişlerde kusura bakmayın. Şimdi bir sonraki adımda Microsoft Azure Automation'ı sundu. Bana birazcık bundan bahsedebilir misin? Nasıl başladı? Sen nasıl girdin? Neler yapılıyor? İçerisindeki bileşenler ne? Birazcık senden dinleyelim.
Automation tarafı, Azure Automation aslında Azure Pack kullananlar için, SMA tarafındaki kullananlar için Azure Automation'a geçerken hiç zorlanmayacakları bir durum. Çünkü birebir altyapı birebir aynı aslında baktığınız zaman. Orada asset kavramı var. Onunla beraber tanımlayabileceğim gene orada aynı şekilde workflow sintaksiyle yazmak zorundayım. Ama
Yani SMA'yı bilenler aslında veya workflow kavramını bilenler daha kolay aşina
daha kolay
olabilir.
şekilde
Bu birazcık şey galiba, değil mi? Yani Eğer doğru PET'i izlersen birinci, ikinci, üçüncü sınıfı bitirip ardından dördüncü sınıfa geçersen sıkıntı yok.
Yok
Ama birinci
sıkıntı.
sınıftan dörde zıplamaya çalışırsan birazcık zor olacaktır.
Aynen. Dediğim gibi geçenler hiç zorlanmayacak ki ben de zaten ilk başta SME ile başlamıştım. Azure tarafında ki o çıktılarım örneğin mesela bir makine provision ederken bunu bir SME ile dinleyip oradaki işte makinenin size'ından tutun, makinenin hangi network'te olduğunu, hangi fiyatlandırmasının olduğu bunların hepsini ben SME ile alıp daha sonra farklı portallara gönderebiliyordum. Daha sonra Azure ile ilgilendikten sonra ben Azure Automation'a baktığım zaman da aynı olduğunu gördüm. Hiçbir fark olduğunu anlamadım arka tarafta. Sadece işte Azure'ın kendine ait bir CIAM biletleri var. Azure Automation'ın kendine ait bir CIAM biletleri var. Bu CIAM biletler sadece değişiyor arka tarafta. Ben Automation'a nasıl başladım ondan bahsedeyim. En basit, en klasik olarak Azure'un ilk çıktığı dönemlerde biz Automation'ı aslında makinaları açıp kapatmakla başlamıştık. Makineler mesai
Sanal
saatleri.
makineler değil mi?
Evet,
Hazırdı.
sanal makineleri. Aynen. Azure'daki sanal makinelerin. Azure'daki en büyük aslında sihir saat başına para ödüyorsunuz orada. Yani bir VM çalış her saat başına para ödüyorum. Yani ben kalkıp o makineyi mesai saatleri dışında kapatıp tasarruf edebilirim arka tarafta. Bunun için Automation'ı kullanarak çok basit scriptler, basit workflow'lar yazabiliyorduk. Bu şekilde başlamıştık. Ama şu an ilerlediğimiz durumlara baktığımız zaman şirkette artık herkes PowerShell workflow kullanmaya devam ediyor. Örneğin çok basit bir ADFS senaryosu. Office 365 için ADFS farmı kurup işte önüne bir web proxy'ler kurmak için mesela biz kalkıp bunların hepsini automation scriptlerimizle halledebiliyoruz. Normalde 3-4 günlük bir danışmanlık süreci gerektiren işlerin hepsini aslında biz 2 saat içerisinde ayarlayıp network ayarlarının hepsini bitip sertifikasyonu tamamlayıp bitirebiliyoruz. Bizim için çok avantajlı oluyor automation
Peki
tarafı.
bir soru. Azure Automation'da tamamen bulut tabanlı değil mi? Mesela enterprise bir müşteri bir otomasyon çözümü istediğinde eğer Azure Otomasyonunu öneriyorsak biz bu tamamen bulut tabanlı mı oluyor yoksa hibrit tarafta bir şeyler yapabiliyor muyuz?
Evet. Hibrit tarafı ile ilgili aslında çok bilinmiyor gene Türkiye'de. OMS diye yeni bir ürün var Microsoft'un. Operation Management Suite diye geçiyor. Ben kendi belirlediğim Azure'daki ya da kendi data center'ı monitör edebiliyorum. Automation tarafını kullanabiliyorum. Change tracking edebiliyorum gibi birçok özelliği var. Çok gelişiyor arka tarafta. Eğer ben Automation'ı OMS üzerinden kullanırsam Hybrid Worker diye bir kavram geliyor arka tarafta. Hybrid Worker'larım benim geliyor. Hybrid Worker'larım da benim Azure üzerinde geliştirdiğim Automation runbook'larımın hepsini aslında on-prem'deki bir makineyi belirleyip onun üzerinden çalıştırabiliyorum. Yani aslında ben Azure Automation'ı kullanıyorsam on-prem'deki kaynaklarımı da yönetebilirim benim için.
Aslında sadece biz
Azure'dan
maintenance'ı bulut üzerinden yapıyoruz. Fakat asıl execution on-premise'te oluyor. Birazcık da şeye benziyor. Azure Site Recovery'deydi galiba. Management sadece bulut üzerinde ama aslında sen bir Hyper-V site'ından başka bir Hyper-V
başka bir
site'ına
site.
replikasyonu
Evet.
yapabilirsin. Veri
Yapabiliyorsun.
asla Azure'a gitmiyor ama
Gitmiyor.
sadece o management'a pay as you go modeliyle bir para ödenip management'ı Azure üzerinden gerçekleştirebiliyorsun.
Yapabiliyorsun. Kesinlikle.
Aynen öyle. Peki Azure Automation'da neler var içerisindeki kavramlarla? Öncelikle şununla başlayayım. Mesela Orchestrator bilen biri ilk şunu soracaktır. Birebir integration peki ben Orchestrator'dan export etsem veya o direkt paketi, OIS paketini Azure'a import edebilir miyim?
Aslında Azure'a import etmek değil de Azure orada PowerShell modüllerini import etmeniz gerekiyor.
Gene integration pack diye bir şey yok. Değil mi?
Evet, integration pack diye bir şey yok orada maalesef. PowerShell modüllerini import etmeniz gerekiyor. Zaten Azure Automation şunu bize yapıyor. Dikkat ediyorlar. Ben orada her seferinde görüyorum. İhtiyacımız olacak her modülü. Örneğin işte Azure Active Directory modülüne ihtiyacım var benim Azure Automation'da. Kendi kendine benim bir Automation account yarattığım anda bunların hepsi benim için geliyor. Ama sizin geliştirdiğiniz kendi PowerShell modülleriniz olabilir ya da internette geliştirilen başka PowerShell modülleri olabilir. Bunları Azure Automation içerisinde kullanmak istiyorsanız import edebileceğiniz bir yer var orada. Ben o CIAM biletlerin gelmesini istiyorsam Azure Automation içerisinden o PowerShell modüllerini içeri import etmem lazım.
Bence burada çok önemli bir şey var. Çünkü Orchestrator'da integration pack oluşturmanız için .NET bilmeniz gerekiyordu. Ne yazık ki bir PowerShell desteği yok. Evet, PowerShell komutlarını bir script haline getirip execute edebiliyorsunuz. Ama ben içerisinde aktiviteler barındıran bir sisteme erişebilecek ve production'da kullanılabilecek, support edilebilecek bir integration pack yapayım dediğinde bayağı Visual Studio'yu açıp bir .NET'le geliştirme yapman gerekiyordu. Bence Azure'daki en büyük farklılık bu. Azure'daki integration'ı kendin build edebiliyorsun. Çünkü PowerShell'le yazıyorsun. Tüm integration paketini, o modülü, o runbook modülünü PowerShell'le geliştirebiliyorsun. İnsanların geliştirdiği modülü açıp içerisine bakabiliyorsun. En azından bir fikrin olabiliyor neler olduğuna dair. Ve Windows Azure Pack'te de böyleydi. Azure'da da böyle. Account oluşturur oluşturmaz bir sürü hazır modül geliyor. Ve bu modüller zaten bağlanmaya hazır şekilde açıp kullanıp editlenebilecek şekilde önüne sunuluyor. Zannedersem biz de kendi modülümüzü hızlıca oluşturabiliriz, değil mi? Herhangi
Evet.
bir senaryoda.
Yapıyoruz. Evet. Kendi modülümüzü de oluşturabiliyoruz. Ya da script içerisinde yazdığınız custom modülünüz varsa onları içeri yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra yine Orchestrator tarafından bahsedeyim. Orchestrator'da runbook diye bir kavram vardı. Azure Automation'da da o şekilde runbook diye geçiyor. Sadece içerisinde biz artık PowerShell Workflow bilerek yazmamız gerekiyor ama yeni portal kullandıysa insanlar bu Azure'un yeni portalında ben Graphic User Interface'i de artık flowchart şeklinde çizip runbooklarımı yaratabiliyorum. Böyle bir özellik geldi. General Available oldu arka tarafta. Ben sürükle bırak yöntemiyle CM biletleri sürükleyerek artık kendi runbooklarımı yazabiliyorum.
Süper.
Yeni portal üzerinden.
Peki Azure otomasyonunu kullanmak için bileşenlerden biraz bahsedelim, devam edelim. Runbook dedin. Başka ne bileşenlerimiz var ve ne işe yarıyorlar?
Arkadaşlar asset diye bir kavram var. Ben aslında orada değişkenlerimi tanıtıyorum diye söyleyebilirim. Yani ben örneğin credential bilgilerimden tutun hangi makine hangi account'ı kullanacaksam automation içerisinde onların hepsini ben değişkenlerim kısacası tanıtabiliyorum. Değişken diye bir bölüm var. Tüm değişkenlerimin hepsini oraya tanıtmam gerekiyor.
Bence gene bölüyorum. Bu çok büyük bir artı. Çünkü Orchestrator'da bir script içerisinde veya işte bir aktivitede değişkenleri belirtirken genellikle o değişkeni lokalde bir sunucu üzerinde tutmak zorunda kalıyorduk. Ben çoğu zaman PowerShell'le Secure String olarak bir text dosyası içerisinde encrypt edilmiş credential'ları tuttuğumu hatırlıyorum. Fakat bu uzun vadede çok problem çıkaracak bir şey. Yani credential değiştiğinde veya o credential oluşturan user ile ilgili bir sorun olduğunda runbook patlayabiliyor da. Azure Automation'da ise direkt asetler içerisinde zannedersem credential bilgini secure olarak tutabiliyorsun ve bu da aynı şekilde secure olarak tutuyor. Sen sadece o aseti çağırman yeterli, değil mi?
Evet, yeterli aynen. O workflow içerisindeki yazacağım işte bazı CMBlet'ler var. Get automation variable gibi. Bu CMBlet'leri kullanarak o değişkeni çağırarak skriptimin ilerleyen zamanlarında, workflow'un ilerleyen zamanlarında ihtiyacım olduğu sürece çağırıp kullanabiliyorum. Ve güzel tarafı gene var. Bu assetleri ben kalkıp yeni bir CMBlet'te de yaratabiliyorum. Yani 10 tane değişken yaratacaksınız. Kalkıp arayüzden tek tek eklemek yerine PowerShell CMBlet'ini kullanarak ben değişkenlerimi yaratabiliyorum.
Çok iyi. Güzel. O zaman aslında her şey kolay gözüküyor. Hazır
Evet,
otomasyonunu kullanmak
yine
için.
aslında yine bilinmeyen birkaç daha bir yöntem var. İşte bu hybrid worklardan bahsettik. Bir de webhook diye bir yöntem var. Hiç karşılaştınız mı bilmiyorum. Ben şunu yapabiliyorum. Bir workflow sürecim var benim. Bu workflow sürecinde belirli yerinde bir değer girilmesini istiyorum ve bunun web tabanlı girildiğini düşünün. Yani workflow çalışacak, belirli bir aşamaya gelecek. Ondan sonra karşınıza bir mail gelecek. Siz o maildeki bir linke tıklayıp değer doldurup o workflow'un akışını etkileyeceksiniz mesela.
Bir form üzerinden mi?
Evet, bir form üzerinden yapabiliyorsunuz bunu. Size bir webhook diye bir yöntemi var. Bunu kullanarak yapabiliyorsunuz. Örneğin bir kullanıcı kapatma süreci var. Müdürün onayına düşmesini istiyor. Çok basitten. Arka tarafta. Bunu müdüre bir notification gönderip o müdür o linki tıkladıktan sonra workflow'un devam etmesini sağlayabiliyor.
Süper, süper. Aslında uçtan önce bir otomasyon çözümünü bize sunuyor anladığım kadarıyla. Peki, sence Türkiye'de Azure otomasyona şirketlerin geçiş süreci nasıl olacak? Çünkü ben hala daha Orchestrator'ı veya otomasyonun faydasını anlatmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Azure otomasyon bu konuda çok işlerimizi kolaylaştırıyor şirketler içerisinde. Sen bu geçiş sürecini nasıl görüyorsun?
Ben şöyle söyleyeyim. Şu an işte Azure Site Recovery'den bahsettik az önce. Azure Site Recovery ile beraber automation kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir disaster senaryosunda ben Azure üzerinden kaldıracağım sanal makinelerin hepsinin işte belirli bir IP'lerden, belirli bir işte DNS isminden kalkmasını isteyeceğim. Çünkü
Bir
kaynak
recovery planım olması gerekiyor,
recovery planı olması gerekiyor. Burada Azure Automation maalesef araya giriyor. Birkaç proje var. Anladıkça hoşlarına gidiyor. Arka tarafta bütün süreçtir buraya taşımayı düşünüyorlar mesela. Böyle bir senaryo var. Bunun ilk başlangıcı muhtemelen ben Azure Site Recovery ile automation'ı beraber kullanıldığı için yavaş yavaş arka tarafta automation'ı, OMS üzerinden automation'ı kullanıldığı zaman şirkette çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.
Zamanla o zaman o geçiş süreci herhalde smooth bir şekilde olacak.
Olacak.
Güzel. Aslında burada şeyi de görebiliyoruz. Microsoft Azure ile birlikte Public Cloud'da yer aldığını anlattı. Çok önemli servisleri buradan sunmaya başladı. Türkiye'de de Partner A ile birlikte bence birçok müşteriye, neredeyse tüm enterprise müşterilere gidip Azure'u anlatmaya başladı. Birçoğu da bu adaptasyonu sağladı. Fakat Microsoft bence son yıllarda özellikle bu Azure Stack ile, OMS ile, Hybrid Worker'larla, her yerden çalışabilme ile birazcık şunu da anladığını düşünüyorum. Yalnızca Public Cloud ile bu senaryo yürümez. Bütün şirketler veya şirketlerin büyük bir bölümü tüm kaynaklarını asla Azure'a çıkarmayacak ve bu yakın dönemde de olmayacak. O
Olmayacak.
yüzden Microsoft burada hibrit yaklaşımın çok önemli olduğunu fark etti bana göre. Bu yüzden son çıkan ürünlerde, bu 2016 dalgasında OMS'de, bulut üzerinde çıkan ürünlerde hep hibrit desteğini görüyoruz. Yani on-premise'te de tutabilirsin, public'te de tutabilirsin. Bir service provider olup kendi service provider farmını da oluşturabilirsin. Microsoft'un buradaki bakış açısı çok basit. Ben sana consistent bir platform sağlıyorum. Yani sunduğum ürünler her yerde aynı. Sen lokalde Windows Server kullanacaksan Windows Server 2012-2016. Azure'da da aynı hypervisor var. Sen bir service provider'san, bir bulut oluşturacaksan burada da gene Windows Server 2016'yı kullanabilirsin. Bir developer'san developer için biliyorsun en büyük nimet bence altyapı bileşenlerini hızlıca ayağa kaldırıp hatta onlarla hiç uğraşmayıp sadece coding'e fokus olmak. Bunu da en iyi sağlayan PaaS, yani bulut üzerinden aldıkları PaaS hizmeti. Bir developer hızlıca şu an Azure üzerinden bir PHP geliştirmek için hızlıca bir infrastructure, database'e, MySQL database'ine veya SQL database'ine saniyeler içerisinde sahip olup o tarafla hiç uğraşmayıp asıl fokusu olan development'a girebiliyor. Ama problem şurada. Şimdi sen developerlarını public cloud üzerine gönderirsen ve orada development yapın, orası çok hızlı, agile development'ı destekliyor dedikten sonra eğer bu uygulamayı production'da çalıştıracaksan ve bu uygulama production'da çalışmak için on-premise'de tekrardan re-architect edilmesi gerekiyorsa bence o süre kazancını kaybetmişsin demektir. Ve bunu birçok yerde görüyoruz. Yani Azure üzerinde bulutta sen Azure Table'larla, Azure Storage ile çalışırken, oradaki web siteleriyle çalışırken farklı bir architecture mantığın var. Ama sen bunu hadi lokale alıyoruz o zaman dediğinde bütün yapıyı re-architect etmen gerekiyor ve bence önemli bir kayıp var. İşte Azure Stack burada o hibrit hikayesini bence tamamıyla dolduruyor. Azure Stack ile birlikte aynı API, aynı SDK, aynı Azure yapısı lokallere de dahil olacak. Biliyorsun Azure'da System Center yok. Azure'da bir VMM'le bir yönetim yok. Orada tamamen API'larla veya custom orchestration workflow'larıyla işler yürüyor. Lokalde de Azure Stack içerisinde de temel mimariye baktığında System Center aslında yok. Ama bunu ayrı bir zamanda konuşuruz. Developer için inanılmaz bir şey. Azure Stack ile lokalde gerçekleştirip veya bir sistem admin için workflow'larıyla, runbook'larıyla İSE üzerinden, kendi desktop'u üzerinde, PowerShell İSE içerisinde bir workflow gerçekleştirip bunu hızlıca Azure Automation'a map edebilir saniyeler içerisinde. Artık tekrardan onu re-architect etmeye veya tekrardan üzerinde çalışmaya gerek yok. O yüzden benim gördüğüm Microsoft artık hibritin gelecek olduğunu anladı. Yalnızca public veya yalnızca private değil. Hibrit senaryolar her zaman bizim için önemli. Disaster Recovery'de de, Automation'da da, Development senaryolarında da, Big Data'da bile belki aynı şekilde hibrit entegrasyonu bizim için çok önemli diye düşünüyor Microsoft ve aslında şirketler de bu şekilde düşünüyor. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Hasan? Yavaş yavaş bitirelim. Pazar günü seni daha fazla tutmayalım çünkü bayağı uykulu gözüküyorsun. Kapatır kapatmaz hemen yatağa geçecek gibi bir halim var. Burada da bu arada ben bir sürprizle karşılaştım. Burada biliyorsun 2 saat geri şu anda saat 9-10 civarı ve ilk defa kar yağmış İngiltere'de. Şu an
Oh.
dışarıya bakıyorum. Kar dediğimiz tabii 0,1 milimetre falan yani buradaki kar. Sizdeki gibi değil. O yüzden şu an kar manzarası izliyorum. Bu güzel günde kapatmadan önce PowerShell ile ilgili, Orchestrator ile ilgili, Azure ile ilgili söylemek istediğin, vermek istediğin, özellikle bunu izleyip bu yönde ilerlemek isteyen kişilere vermek istediğin tavsiye var mıdır?
Hemen ekleyeyim. Artık gördüğüm kadarıyla DevOps diye bir kavram var hayatımızda. Bu kesinlikle herkesin sistem adminlerinin dikkate alması gereken bir durum. Maalesef ki biz artık sadece sistem bilmemiz gerekmiyor. Yazılım tarafına da biraz rol almamız gerekiyor. Bunun için PowerShell tarafından kimse korkmasın. Çok basit bir yapısı var. Mümkün mertebe grafik user interface yaptığı her işin hepsini PowerShell ile öğrenmeye çalışsınlar. Ki ben kendimi her zaman bu öyle geliştirdim. Grafikte yaptığım her şeyin ya bunun PowerShell tarafı var mı diye dönüp baktığımda PowerShell tarafıyla yapmaya çalıştım. Zamanla bu tekrarları yaptık zaten. Çok ciddi bir kademe alıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyebiliyorsunuz. Herkese mutlu PowerShell'li kodlar diliyorum.
Ve Azure Automation'la değil mi?
Evet.
Okey. Çok teşekkürler Hasan. Vakit
Ben teşekkür ederim.
ayırdın. Bence harika bir session oldu. Umarım yakın zamanda gene başka konularla ilgili konuşmaya devam ederiz.
Umarım. Çok teşekkürler.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.